Ayrım 26. Kültürden irfana. Cemil Meriç. Sayfa 333. Revak ve saray. Ön sözleri atlayanlar, yaratıcıya saygı duymayanlardır. Yaratıcıya yani insana. Bazen revak, saraydan daha muhteşem. İbni Haldun'un mukaddimesi. İbni Haldun'un 1332 ila 1406 mukaddimesi 1378 için bakınız Cemil Meriç. Kendi semasında tek yıldız. Umran'dan uygarlığa iletişim yayınları 1. baskı 1996 sayfa 139 ila 163 ve Cemil Meriç Işık Doğudan Gelir İbni Haldun ve iletişim yayınları 1. baskı 2008 sayfa 271 ila 279 7 cilt ve 3 bölümden oluşan Kitabül İber'in 1. bölümü Mukaddime İbn Haldun hazırlayan Süleyman Uludağ. 2 cilt 1 takım. Dergah Yayınları İstanbul 1. baskı 1982. Bazen revak saray kadar muhteşem. Dussolks'un Juvenalis tercümesine yazdığı giriş Juvenalis'in kaleminden çıkmışçasına heybetli. Işık ve gölge ile işlenmiş. 250 sayfa. Minnetten çok isyana yatkın insan kalbi. Homeros'un sesinde bile zaman zaman hınç ve isyan çığlıklaşmıyor mu diye başlıyor Dussolks ve hicvin tarihini anlatıyor. Dussolks, Jean Joseph 1728 ila 1799. Discours sur le satirique latin. Satires de Juvenal, traduction de Dussolks. Juvenalis Hicivler Fransızca'ya çeviren Dussolks içinde 2 bölüm ve notlar 207 sayfa cilt 1 4. baskı Chez Merlin Paris 1803 Juvenalis Junius 47-128 hicivleriyle ünlü Romalı şair. Bazen yaratıcı bütün ustalığını revakta tüketiyor. Sarayı inşaya yetmiyor ömrü. Buckle, İngiliz Medeniyeti Tarihi. Buckle, Henry Thomas, 1821 ila 1862. History of Civilization in England. 2 cilt. General Introduction. 1. cildin tamamı genel girişe ayrılmış. 672 sayfa. Londra, G.W. Parker and Son. 1. cilt, 1857. 2. cilt 1861. Fransızca çevirisi Histoire de la Civilisation en Angleterre. Çeviren E. Bayot, Paris 1865. İbn Haldun'un mukaddimesi gibi bir giriş, bir revak. Kurulmak istenen ama kurulmayan abidenin kendisini düşünün. Hugo'nun Cromwell'i ölü doğmuş bir kitap. O garip dramın son okuyucuları mısralardaki velveleye aşık birkaç Hugo Perest. Ama mukaddime bir mektebin, bir tahassüs dünyasının bayrağı. Hugo Victor 1802 ila 1885. La Préface de Cromwell 1827. Victor Hugo Ouvre Complète kritik içinde La Font Paris 2002. Cromwell mukaddimesi olmasa Namık Kemal, Celaleddin Harzemşah mukaddimesini yazamazdı. Bu mukaddime de birinci gibi ihtişamlı bir revak. Namık Kemal 1840 ila 1888. Mukaddime-i Celal, Celaleddin Harzemşah adlı tiyatro eserinin ön sözü. Kahire 1897. Eserin ilk baskısı 1876 ancak bu baskıda mukaddime yer almaz. Yeni harflerle baskıya hazırlayan Hüseyin Ayan, Namık Kemal, Celaleddin Harzemşah, Dergah Yayınları, İstanbul 1975. Ayrıca Namık Kemal, Mukaddime-i Celal, Yeni Türk Edebiyatı Antolojisi 2 içinde hazırlayanlar Mehmet Kaplan, İnci Engün'ün, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları, İstanbul 1978. Uzun zaman Türk Edebiyatı Harzemşah mukaddimesine dayanacaktır. Tanpınar'a göre yenilik edebiyatımızın bir beyannamesidir mukaddime. Cromwell mukaddimesiyle Harzemşah mukaddimesi arasındaki benzerlik için bakınız Cevdet Per'in 1914 ila 1994. Tanzimat Edebiyatında Fransız Tesiri. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Pulhan Matbaası İstanbul 1946. CM. Ayrıca karşılaştırmalı bir çalışma için bakınız Burcu Çılgı, Victor Hugo ve Namık Kemal'de Romantizm. Cromwell ve Celaleddin Harzemşah'ın karşılaştırmalı incelemesi, yüksek lisans tezi, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fransız Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı, Ankara 2007. Çılgı'ya göre Hugo, Cromwell adlı oyunun ön sözünde romantizmin kuramını belirler ve 3 yıl sonra sahnelediği Hernani oyunuyla bu kuramı uygulama alanına geçirir. Böylece romantizm ekol halini alır. Cromwell'in ön sözü de romantik ekolün bildirgesi kabul edilir. Fransa'dan Türkiye'ye geçen romantizm Namık Kemal'le belirginleşir. Kemal, Celaleddin Harzemşah adlı oyunun ön sözünde Türk romantizminin kuramını belirler. Bu ön söz, Türk romantizminin manifestosu niteliği taşır ve yüzünü batıya çeviren Türk edebiyatında yeni ufukların açılmasını sağlar. Makber mukaddimesi de daha sonraki Türk neslinin inkişafında büyük payı olan bir abide parçası. Makber mukaddimesi, Abdülhak Hamit Tarhan'ın Birkaç Perişan Söz başlığı ile Makber şiirine yazdığı ön söz 1885. Hamit'in şiiri ve şiir üzerindeki görüşleri Servet-i Fünun şairlerini ve sonraki kuşakları derinden etkilemiştir. Yeni Türk şiirinin imaj ve dil açısından öncüsü Hamit'tir. Öğretim görevlisi Elif Emine Özer, Abdülhak Hamit Tarhan'ın poetikası ve Makber'deki yenilikler içinde Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı 10 2001. Arapça öğrenmek. Ömer Faruk bir Amerikan üniversitesinde hoca. Konusu İslamiyet. Çeşitli mabetlerde dolaştıktan sonra hidayete ermiş. Koyu ve inanmış bir Müslüman. Vahdet düşüncesine bir parça da Spinoza'dan gelmiş. Fakat asıl mürşidi Malcolm X. Deli mi, dahi mi bilmiyorum. Muhakkak olan şu ki bir Amerikan üniversitesinde hoca. Hayatını ilahi kelimetullah'a vakfetmiş. Hiç de abuk subuk konuşmuyor. İslam'ın insanlık için tek kurtuluş yolu olduğuna inanıyor. Çağımızın şaşkın aydınlarına seslenirken Protestan bir Amerikalının bütün kültür mirasına dayanmaktadır. Yani bu çiçeği burnunda Müslüman, geri kalmış ülkelerin şapşal aydınlarından çok farklı. Politika karar vermek mevkii diyor. Müslüman politikanın dışında kalamaz. Ve sözde Müslüman ülkelerin gençliğine ilk tavsiyesi Arapça öğreniniz. Mekteplerinizde Arapça okutulmalı. Kendisi İslam fıkhı üzerinde çalışmaktadır. İsmini bile bilmediğim birçok İslam fakihinin çağımız insanına yol göstereceğini iddia etmektedir. 1980'de neşredilmiş nefis bir mülakattan öğreniyoruz bunları. Konuşmayı yapan Erzurum Üniversitesi'nde bir asistan. Kaç kişi okumuş, kaç kişi üzerine düşünmüş, Allah'a malum. Ömer Faruk hakkında başkaca bir bilgi bulamadığımız için bu mülakatın içeriğine ve mülakatı yapan asistanın ismine de ulaşamadık. Kimsenin bilgiye, tefekküre, tarihe tahammülü yok. Marx tatsız ve ukala bir yol arkadaşı. Onun yerine Debreyler, Che Guevara'lar aldı. Silahı kapınca belli cinayetler işleyecek, kurulu düzeni serseme çevirecek ve kaşla göz arasında iktidara kurulacaksın. Solun bu aceleciliği Müslüman gençliğini de yakalamışa benziyor. İran'daki inkılapta Güney Amerika'daki ayaklanmalar gibi meccani bir zafer sağlayacak ve bütün insanlık takdiri ilahi sayesinde İslam'ın üstünlüğünü temsil edecekti. Aynı sihri düşünce, sosyal meseleler önünde aynı şuursuzluk. Anlamak istemiyoruz ki hiçbir zafer bedava kazanılmaz. Mucizeler çağında yaşamıyoruz. Çetin ve sıkıntılı hazırlıklara ihtiyacımız var. İran veya Turan veya Güney Amerika uyanıkken görülen birer rüyadır. Hiçbir inkılap birikimsiz olmaz. Hiçbir inkılap bir ithal meta değildir. Ne yazık, bir Ömer Faruk'un İrfan ve izanı ile yarını kuracak Müslüman gençliğimizin idraksizliğini mukayese edince yüzümüz kızarıyor. Ömer Faruk, İslam'ı tanımak için ilk adım Arapça öğrenmektir diyor. Bu ihtiyacı duyan kaç Türk aydını var? Bırakın Arapça öğrenmeyi, Osmanlıca'dan ne haber? 1917'lerde İstanbul Darülfünun'unda Arap edebiyatı okutulmuş. Bağdatlı Müderriszade Mehmet Efendi, derslerini Arap Edebiyatı Tarihi adıyla yayımlamaya başlamış. Cahiliye devrini ele alan birinci cilt, 900 sayfalık bir hazine. Bağdatlı Müderriszade Mehmet Fehmi, Tarihi Edebiyatı Arabiye, Cahiliye Devri, Cilt 1, Matbaa-i Amire, İstanbul, 1332-1917. Kapağını açan kaç kişi var? Hazretin hal tercümesini hiçbir yerde bulamadım. Üstad bizim görmemize, okumamıza imkan olmayan başlıca mehazları taramış. Bir Huart'tan, bir Bleşir'den daha büyük bir selahiyet. Hümeyni'nin beyanatları varken Fehmi Efendi'yi kim okur? William Jones'un muallakat tercümelerini düşünüyorum. Edward Said'in ithamları geliyor aklıma. Oryantalistler ajandırlar. Belki doğru ama neyin ajanı? Adam Farsçanın zamanımıza kadar muteber bir gramerini Fransızca olarak kaleme almış. Nadir Şah tarihini Voltaire'in diline kazandırmış. Osmanlı edebiyatının İran ve Arap edebiyatları içinde çok orijinal bir yeri olduğunu delilleriyle ispat etmiş. Ajan bu mu? Biz yarım asır önce yazılan bir Arap edebiyatı tarihinden habersiziz. Ne İmrul Kays'ı tanıyoruz, ne Sük'ül Ügra'yı. Ajan biz miyiz acaba, batılılar mı? Solun yerli Şeyhülislamları, sen Simon'u okumayınız diye fetvalar ısrar eder. Sağ, Şemseddin'in İslam'da tarih ve müverrihlerini unutturmaya çalışır. Mehmet Şemseddin Günaltay, 1883 ila 1961. İstanbul'da Tarih ve Müverrihler. Evkaf İslamiye Matbaası, İstanbul 1924, 464 sayfa. Yüksel Kanar tarafından sadeleştirilerek İslam Tarihinin Kaynakları, Tarih ve Müverrihler başlığıyla 1991'de yeniden basılmıştır. Endülüs Yayınları, İstanbul 1991, 460 sayfa. Günaltay'ın diğer eserlerinden bazıları şunlardır. Zulmetten Nur'a, 1913. Zulmetten Nur'a, Bunalım Çağından İslam'ın Aydınlığına, Marifet Yayınları, 1998. Hurufattan Hakikate, 1914. Hurufattan Hakikate, Hurafeler ve İslam Gerçeği. Sadeleştiren Ahmet Gökbel, Marifet Yayınları, 1997. Maziden Atiye, 1920. Maziden Atiye, Geçmişten Geleceğe Marifet Yayınları, 2000. İslam Öncesi Arap Tarihi, Ankara Okulu Yayınları, 2006. Dinler Tarihi, Yeryüzündeki İlkel Dinler, Kesit Yayıncılık, 2006. Bakınız, 49 Tarih ve Müverrifler. Fehmi Efendi'nin Abide kitabı unutulur ve unutturulurken bu ölü kalabalığın tecessüsünü hangi İsrafil suru canlandırabilir? Ömer Faruk elbette ki dikkati çekmez. Burke hakkındaki makaleyi, Cemil Meriç'in sözünü ettiği makale, Burke and the Conservative Tradition, Burke ve Muhafazakar Gelenek, editörlüğünü David Thompson'ın 1912 ila 1970 yaptığı Political Idea, Siyasi Düşünceler adlı kolektif eserde yer alan bir makaledir. Penguin Books, ilk baskı Londra, 1966, 205 sayfa. Cemil Meriç, 1980'li yılların başında Lamia Çataloğlu ile beraber bu kitabın çevirisine başlamış, çevirinin bir bölümü 1981 yılının Mayıs ve Haziran aylarında Yeni Devir gazetesinde yayımlanmıştır. Batının gözüyle siyasi düşünceler. Meriç'in çevirdiği bölümler 15 yazıdan oluşan eserin ilk 9 yazısıdır. Kitap daha sonra Türkçe'ye çevrilerek basılmıştır. David Thompson, Siyasi Düşünce Tarihi, çeviri Ali Yaşar Aydoğan, Cengiz Şişman, Hasan T. Köse Balaban, Hüseyin Yılmaz, İzzet Akyol, Kenan Çayır, M. Süreyya Er, Mehmet Demirhan, Süleyman Kor. Şule Yayınları, İstanbul 1996, David Thompson, Siyasi Düşünce Tarihi, Metropol Yayınları, İstanbul 2002. Çevirirken bunları düşünüyordum. Burke kendini korumak isteyen bir dünyanın peygamberiydi. Yaşayan ve yaşayacak olan bir dünyanın. Tutucuymuş. Sevsinler tutuculuğu. Burke Edmund, 1729 ila 1797. İrlandalı yazar, siyasetçi, filozof. Reflections on the Revolution in France, Londra, 1790. İlk Fransızca çeviri, Réflexions sur la Révolution de France, çeviren Pierre Dupont, 1791. Yeni bir baskısı, Hachette, Paris, 2004. Burke'ün dediği gibi, cani gönülden yapılan her şey güzeldir. Biz hiçbir şeyi canı gönülden yapmıyoruz. Onun için davranışlarımızda ciddiyet ve samimiyet yok. Acaba harfler değişmese netice çok mu farklı olurdu? Birikim yokluğunun bütün günahını harf inkılabına yükleyebilir miyiz? Sanmıyorum. Cezmi Ertuğrul'un Dil ve Edebiyatı. Cezmi Ertuğrul, Lisan ve Edebiyatımız hakkında tahlil, tenkit, mukayese, İstanbul Hukuk Matbaası 1917. Bakınız Cemil Meriç, Diller Nasıl Gelişir? İş ve Düşünce, Türkiye İktisadi ve İçtimai İlimler Mecmuası, sayı 264, Aralık 1968. Fehmi Efendi'nin Tarihi Edebiyatı Arabiyesi aynı yılda yayımlanmış. Osmanlı büyük bir savaş içindedir. Her iki eser de yankı uyandırmadan yok olup gitmiş. Peki 28'lere kadar kimse eğilmemiş mi bu kitaplara? Cezmi Ertuğrul da, Fehmi Efendi de tanınmamış birer insan. Birincisi intihar etmiş, ikincisinin akıbeti meçhul. Erol Güngör'ün Hicret'in 1500. yılı münasebetiyle yayımladığı kitap henüz hiçbir yankı uyandırmadı. Profesör Doktor Erol Güngör, 1938 ila 1983, İslam'ın Bugünkü Meseleleri, Ötüken Neşriyat, 1981. Samiha Ayverdi'nin Kölelikten Efendiliğe adlı risalesi de unutulup gitti. Samiha Ayverdi, 1905 ila 1993, Kölelikten Efendiliğe, Kubbe Altı Neşriyat, 1978. Türk toplumunun sıfat-ı kâşifesi, Kadir Şinaslık'tır. Türk toplumunun ve ölüme mahkum bütün kavimlerin. Bu yazının ilk hali için bakınız Cemil Meriç, Jurnal, Cilt 2, Bilgiye, Tefekküre, Tarihe Tahammül, sayfa 294 ve devamı. İletişim Yayınları, 1. baskı, İstanbul, 1993. Osmanlı Arapça bilir miydi? Yüksek İslam Enstitüsü'nde öğrenimini tamamlayan genç bir arkadaşım vardı. Çeşitli üniversitelerde asistanlık imtihanına katıldı. İngilizceden daima başarılı oldu. Arapçadan başarısızlığa uğradı. Oysa İmam Hatip mezunuydu. Demek ki gerek İmam Hatip gerekse Yüksek İslam Enstitüsü Arapça öğretmiyordu. Kendi tahsil yıllarımı hatırladım. Rüştiye'de 4 yıl Arapça okumuştum. Lisede de 4 yıl. Bu müddet içinde Fransızcayı pekala sökebilmiştim. Ama Arapça her zaman meçhulüm kalmıştı. Oysa Osmanlıcayı çok iyi biliyordum. Muhitimde Arapça konuşulurdu. Hocalarım saygıdeğer kişilerdi. Neden öğrenememiştim Arapçayı? Sınıf arkadaşlarımın da hemen hepsi az çok Fransızca öğrendi. Ama hiçbiri Arapçayı sökemedi. Rüştiye'de Beyrut'ta basılan Reşit Eş Şartuni'nin Sarf ve Nahiv kitaplarını okumuştuk. Arapça hocamız Kur'an da öğretiyordu. Lisede Durus el Kavvas isimli bir sarf kitabı okutuluyordu. Tehzip el Ahlak isimli bir kitaptan da faydalanıyorduk. Sonra Ömer Yahya adında bir şair hocamız oldu ve bize Kelile ve Dimne'yi söktürmeye çalıştı. Okuduğum lisede Arap talebeler de vardı. Umumiyetle Arapça konuşuyorlardı. Hocalarımızın birçoğu da Arapça konuşuyorlardı. Zaten ya Araptılar veya Arapça biliyorlardı. Neden Arapça öğrenememiştim? Şahsi bir tembellik söz konusu olamazdı. Eski bir idadi mezunu olan babam bana kıyasla Arapça biliyordu. Ama bu bilginin hudutları neydi? Suali umumileştirmek ve Osmanlı Arapça biliyor muydu şeklinde ortaya atmak daha doğru olacak. Cedlerimiz Arapçayı ne kadar sökmüştü acaba? Bir Namık Kemal gerçekten biliyor muydu Arapçayı? Kemal'in kültür dili Arapça mıydı, Fransızca mı? Aynı suali Muallim Naci için de tekrarlayabiliriz. Elbette ki Naci belli bir hudut içinde de olsa Arapça biliyordu. Ama Fransızcadan tercümeleri Arapçadakilerden daha büyük bir yekün tutar. Gerçi Asım Efendi meşhur Firuzabadi kamusunu o dönemde hülasa etmiş, Türk aydınlarına başvurabilecekleri bir kaynak sağlamıştı. Arapçadan Arapçaya iki ciltlik muhtasar bir sözlük olan ve 1410 yılında tamamlanan Firuzabadi kamusu, Kamusül Muhit vel Kabusül Vesit, kısaca Kamusül Muhit, mütercim Asım Efendi tarafından 1815 ila 1818 yılları arasında Kamusu Okyanus el Basit fi Tercümetil Kamusel Muhit, kısaca Kamusel Muhit veya Kamusu Okyanus adıyla Türkçe'ye çevrilmiştir. Firuzabadi ve mütercim Asım Efendi için bakınız Ali Baba'nın Mağarası, Cemil Meriç, Kültürden İrfana içinde İletişim Yayınları, İstanbul 2013, sayfa 279, dipnotu 3. Asım tercümesinden kaç kişi faydalandı ve o kaynak yardımı ile hangi kitaplara başvuruldu? Süleyman Nazif bütün ciddiyetine rağmen Farsçayı bildiğini fakat Arapçaya o kadar hakim olamadığını itiraf etmekten çekinmez. Medrese Arapçaya ne kadar yer veriyordu? Gerçi beyan, bedii ile ilgili birçok kitapların Türkçesi, mesela El Telhis vel Mutavvel tercümesi okutuluyordu. Belagat, düzgün ve yerinde konuşma sanatının kurallarını inceler, kendi içinde meani, beyan ve bedii olarak üçe ayrılır. Esas amacı Kur'an'ın ifade mucizesini ortaya koymak, İslam dininin anlatımında konuşmacıları iyi yetiştirmektir. Belagatin beyan kısmında kelimeleri mecazi anlamda kullanma teknikleri, kinaye gibi konular, bedii kısmında da kelimelerle ve anlamlarla ilgili süsleme sanatları anlatılır. Medreselerde belagat alanında en yaygın olarak okutulan kitapların başında Saadettin Mesud bin Ömer Teftaze'nin 1312 ila 1390, Hatip Dımışki'nin Telhisül Miftah kitabına yazdığı şerh olan El Mutavvel Alel Telhis adlı Kur'an'ın ifadelerinin güzelliğini en iyi açıklayan eser olarak bilinen şerhi gelir. Kitap El Neful Muavvel Tercemet Üt Telhis ve Mutavvel başlığı ile Abdülnafi Ramazanzade tarafından 1872 ila 73'te Türkçe'ye çevrilir. Cilt 1, Saraybosna Vilayet Matbaası, 1872. Cilt 2, Matbaa-i Amire, İstanbul, 1873. Cevdet Paşa da Belagati Osmaniye'ye Arap irfanının zübdesini aktarmıştı. Paşa neden Belagati, Arapça kaleme almak ihtiyacını duymamış? 18. asırda Katip Çelebi Kitabiyat Ansiklopedisini Keşf-i Zunun ismiyle Arapça yayınlamıştı. 16. yüzyılda yazılan Mevzuatül Ulum ise Osmanlıcadır. Ahmet Cevdet Paşa, Belagati Osmaniye, Şirketi Mürettebiye Matbaası, İstanbul 1298-1881. Latin harflerini aktararak baskıya hazırlayanlar Turgut Karabey, Mehmet Atalay, Akçay Yayınları, Ankara 2000. Katip Çelebi, Keşf-i Zünun, hazırlayanlar Şerafettin Yaltkaya, Kilisli Rıfat Bilge, 4 cilt, Milli Eğitim Yayın Evi İstanbul, 1971-72. Keşf-i Zünun, çevirmen Rüştü Balcı, 5 cilt, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul 2007. Katip Çelebi bu eserinde 9000'den fazla yazar ve 15000 civarındaki bilim dalı hakkında bilgi vermiştir. Taşköprüzade Ahmet Efendi, Miftahü's Saade ve Misbahü's Siyade fi Mevzuatil Ulum, 1541 oğlu Kemalettin Mehmet Efendi tarafından Mevzuatül Ulum adıyla Türkçe'ye çevrildi. Ahmet Cevdet Paşa'nın katkıları ile iki cilt halinde yayımlandı. Dersaadet İktam Matbaası 1313. 1895-1896 eserde tıp, kimya, botanik, zooloji, matematik, fizik gibi bilimlerin o günkü durumları hakkında değerli ve aydınlatıcı bilgiler bulunmaktadır. İlimler Ansiklopedisi, Mevzuatül Ulum, sadeleştiren Mümin Çevik, 3 Dal Neşriyat, İstanbul 1975. Demek ki Yüksek İslam Enstitüsü'nü bitiren genç arkadaşında benim de Arapça öğrenemeyişimiz çok tabiiydi. Her şeyden önce içtimai bir tahrik ve anane kurulmamıştı. Kaldı ki Arapça veya Farsça okutacak kaç hocamız var? Önce Osmanlıcayı okutsak daha iyi olmaz mı? Bence mesele kendi ilmimizi, kendi kültür eserlerimizi okuyup anlamaktır. Ötesi teferruattır. Osmanlılar da hiçbir dönemde Arapça bilmiyorlardı. Bu itibarla günümüzün güç şartları içinde bugünkü nesillerin böyle bir gayreti göze almaları tam bir hayal olur. Esasen saik yok, motivasyon yok. Arapça dilimize, kemiğimize girmemiş ki. Niçin öğreneceğiz? Sebebi nedir? Bütün Arapça kitaplar nasılsa İngilizce, Fransızca veya diğer bir Batı diline çevrilmiştir. 26. ayrımın sonu, sayfa 344.